Nazım Hikmet. Memleketimden insan manzaraları.
Havadis yok mu İhsan Bey? Havadis oku. Var ama gazetenin bu yanı hepten parçalı. Olsun, oku İhsan Bey. Taşkışla ve civarındaki yerler Osmanlı, Arnavut, Rum, Ermeni, Musevi, Bulgar kanlarıyla sulandı. Vatan aşkı ve hürriyet için. Hayretle sordu Asri Yusuf. Türk yok muymuş be? Osmanlı diyor ya. İkisi bir mi? Bilmem. Sen oku hele. Tatavla'dan topları geçirmeye uğraşan askerlere Ermeni kadınlarının yardımını görenler bırakacak oldu gazeteyi İhsan Bey. Bakkalı kızdırmaktan kesmişti ümidini. Okunmuyor, paramparça. Bu sefer Asri ısrar etti. Ne olursa olsun oku dibine kadar. Kamil Paşa'nın firarı. Pazar günü firar. Konağından Cadde Bostanı'na bir kayığa binerek bir istimbota can attı. Asri Yusuf hatırladı mahpusluğunu. Allah yolunu açık tutsun, tutulmasa bari. Devam etti İhsan Bey. Adana vukuatı. Menhus eller, kirli nasiyeler. Evli bir Ermeni kadının hanesine. Zevci gelir, bu melunlardan üçünü kurşunla katleder. Bu fırsattan istifade, Ermeni evlerine hücum. Hükümetin miskinliği. İslamlar Ermenilere, Ermeniler İslamlara. Evler ateşe verilir. Şehri yağma eden mürteciler. Adana kıtali köylere. Tarsus sokakları cesetle doludur. Daha okuyayım mı? Oku. Meclis-i Mebusan Riyaseti Aliyesine. Efendim Hazretleri. Hürriyet şehitleri. Cenaze merasimi. Olbap'ta emri ferman. Mahmut Şevket Paşa. Bak, hürriyet şehitleri nasıl gömülmüş. En önde bir takım süvari, daha sonra polis ve belediye memurları. Yeni padişah tarafından cenazede, evvela ülemadan biri tarafından dua. Ayandan bir zat sonra mebuslardan ve Mahmut Şevket Paşa Hazretleri, başka hiç kimse nutuk söylemeyecektir, şehitlerin ruhlarına mevlut. Yeni padişahın oğlu, adı okunmuyor himayesinde, Darül Musiki-i Osmani müessisleri tarafından, şehitlere abide dikilecek. İhane verenler. 5000. Sabah imtiyaz sahibi Mihran. 20. kaleminde Tevfik, 108, tüccardan Halil, 100, dava vekillerinden Samuel Anastasiadi, 30, 20, Avrupa'nın takdirleri, La Turquie, Fransızca gazete olacak. Avrupa memleketlerinden gelen telgraflar, Genç Türkler Muzafferiyetinin, Paris 28, bütün gazeteler Abdülhamid'in hal'i, Budapeşte 27, matbuat umumiyetle, Paris borsası 28 Nisan, borsa muamelesi sakindir. Düyunu Muvahhide'yi Osmaniye 40 santim kazanmış. Şark şimendiferleri tahvilleri, gayet sakindir Londra borsası da, Osmanlı esamları, Amsterdam, Felemen kraliçesi bu gece doğurduğundan, İran'da meşrutiyet, hürriyet severler bugünlerde kuvvetlendiğinden, ilan, 3 gün Alem Dağı'nda gezinti, letafet-i abu havasıyla meşhur, 15 kişilik saz takımı, günde 2 kere yemek dahil, azimet ve adet, 2 liradır bilet, Hükema-i Cihan ve Talim Terbiye Tarihi. İş bu eser Kozan Mutasarrıfı sabıkı, şayan-ı hayret bir ilaç, baygınlığa ve yürek çarpıntılarına duçar olan. Fırlattı attı gazeteyi İhsan. Sustular bir müddet. Asi Yusuf'un ilişti gözü aynalardan birine. Kravatlı, kumral bir yiğit kendisine bakıyor. Her nedense birdenbire şapkasını giydi yiğit. Gülümsedi. Asi Yusuf, öf be dedi, ne de olsa epeyce yürümüşüz. Çıkardı şapkasını. Hay anasını, ne zamanlanmış diye düşündü. Dünyaya biraz geç gelmişiz şükür. Bir kumarbaz sevinci duydu. Duvara atmak da mümkünken atmamış olmanın sevinci. Çopur İhsan Bey'le Bakkal Sefer gittiler. Gazeteyi aldığı yerden düzeltip katladı. Derli topluluk severliğiyle ve masaya bırakıyordu ki orada üzerinde masanın Hazreti Ali'nin devesiyle karşılaştı Asri Yusuf. Bir kambur deveydi bu. Bir tabut taşıyordu. Bir agelli Arap yüzünde nikap yediyordu deveyi. Deveyi yeden taputta yatan Hazreti Ali. Bir yol yeşil, bir yol al, taputun üstünde şal. Tabutta boydan boya, taputtan büyük Zülfikar, ağzı çatal. Gökte bir melek, solda bir geyik, sağda bir arslan, ağlıyor Hüseyin, ağlıyor Hasan. Ve ince bir camın üzerinde gidiyor Hazreti Ali'nin devesi, lokum aynaların arasından. Sürümü çoktu bu levhaların, en uzak köylerden bile sipariş geliyor. Model, eski örnek, bir tek fazlalık, gökteki melek. Onu Çopur İhsan Bey'le beraber Ermenice bir dua kitabından çizmiştiler. Asi Yusuf bıraktı gazeteyi devenin üzerine ve tuhaf bir sıkıntı duydu birdenbire. Hazırladı mangalı ayna dökmek için. Camlar tertemiz, pırıl pırıl, lavanta şişelerinde ilaçlar, nitrat darjan, amonyak, sel dösen yat, ma-i mukaddar ve Asi'nin yüreğinde artan sıkıntı. Vazgeçti ayna dökmekten. Çıktı kapının önüne. Karşıda dinleniyordu Kalaycı Şaban Usta'nın çırağı. Sırtını duvara dayamış. Bir bozkır köyü gibi perişan ve kimsesiz. Gayet iyi bilirdi Asri, kıraç toprakta batan bu köyleri. Marangoz Şükrü'nün dükkanından çıktı Halil. Yusuf sordu. Yine Şükrü'ye komedin örneğini çizdin hocam. Hayır. Karısı gelmiş haber verdi. Benim de bir işim var seninle hocam. Aklında Yusuf, Hazreti Ali'nin devesini asrileştireceğiz. O değil hocam. Hem bu rezillikleri ben satmayacağım artık. Benim işim, bir şey soracaktım sana. Hani bilmiyorum, yürüdük mü diyecektim. Asrileştik mi Abdülhamit'ten bu yana? Halil şaşmadı Yusuf'un sorgusuna. Elbette yürüdük dedi. Daha da yürüyeceğiz. Bir merdiven çıkıyoruz diye düşün. Basamaklar, son basamak, kapı açılacak. Kendiliğinden değil, biz açacağız elbette. Gireceğiz eve, rahat, sıcak. Yaşa be hocam, bilmiyorsun. İnsanın içini açar seninle konuşmak. Bir çayımı iç. Ben de aynaları dökerim kömür geçmeden. Asri Yusuf döktü aynalarını. Halil papatya örnekleri çizdi aynalara işlenmek için. Papatyalar sarı sarı, iri iri, karısının, Ayşe'nin göz bebeği. Şubenin bahçesinde cephanelik boş ve ağaçlar dut, akasya, erik. Şubenin bahçesinde kalabalık, muhtarları başlarında ve takım takım geldiler. 36'lılar toprağa çömeldiler. Beyaz torbaları rüyada bir memleket ve çarıkları ve yere bakan gözlerinde ayrılıkları. Mor cepkenle ipek şal türkülerindir. Ve festivallerde sıçramaların, hangi köylü benim köylümden iyi bilir, kahrolası hünerini yamaların. Şubenin bahçesinde kalabalık ve çarıkları ve yere bakan gözlerinde ayrılıkları. Ve paramparça haşin perişanlıkları ve takım takım geldiler 36'lılar, toprağa çömeldiler. Kadınlar uzakta ayakta durdu, sessiz ve karanlık. Söylenmeye doyulmamış bir Allah'a ısmarladık. Şubenin bahçesinde kalabalık, sabahtı, akşam oldu. Neden bu kadar kolay bu tokat? İkindi döndü akşama, bu küfür sadece rahat, bitti yoklama. Bilirsiniz, sevgili memleketimde benim, kışla yolculuğunda delikanlılarım kapatılır medreselere, camilere. Yarasıyla henüz soğumamış kederin, sonsuz boşluğuna kurşun kubbelerin. Ve günler karşıda uzak uzak turnalar gibi geçer. Gökte bulutların yolu, geçti bir turna kolu. Şubede cephanelik 36'lılarla dolu. Kadınlar hasta aç kurtlar gibi geldiler. Geçtiler ağaçları, toprağa çömeldiler. Görünmeyen saçları ve kucaklarında biçare çocuklar gibi yufkalarıyla bakraçları. Şubenin bahçesinde cephanelik karanlık ve kıpkızıl ağaçlar dut, akasya, erik. Şubenin bahçesinde kadınların gözleri, 10 yaşındakilerde bile şimdi sadece anne olan ve jandarmalar. Şubenin bahçesinde mecalsiz yalvarmalar. Jandarma, oğlum, jandarma efendi ağa, şu bakracı veriver. Versene, niye vermiyorum? Jandarma kardeşim, jandarma efendi ağa, aç kapıyı göreyim, açsana, niye açmıyorum? Jandarma kız, jandarma efendi ağa. Kadınlar adeta sürünerek başladı yaklaşmaya. Jandarma canın çıksın, jandarma teneşire gelesin. Alın yeşilin yıkılsın üzerine jandarma. Nöbetçiler biliyor, hem köylü hem jandarmaydılar. Karı kısmı kızdı mı kötü kızar. Ha kızgın karı, ha Kürtlerin iti, atın üstünden alır yiğiti. Dipçikle yürüdüler karılara, yasak. Kadınlar dağıldı çığırışarak. Taş attılar, sövdüler avratlarına jandarmaların, bilhassa avratlarını. Şubenin bahçesinde cephanelik karanlık ve ağaçlar simsiyah, dut, akasya, erik. Bir kadın bir dipçik yedi. Düştü, doğruldu, ağzının içinde kan. Kavaklar gibi boynun devrilsin dedi. Benim oğlum da jandarma olur elbet. Senin köyüne gider, bana ettiklerini anana eder. Deminden beri seyrediyordu kadınlarla nöbetçileri, külhan kasketinin altında... Bir dal gibi içinde mavi tulumunun, canım ciğerim, 13 yaşındaki demirci Kerim. Ölen jandarma milleti, oha yumurtacılar diye bağırdı. Bakındı etrafta polis olmasın diye. Şehirli her fakir çocuk gibi Kerim, jandarmayı takmıyor, nefretle korkuyordu polisten fakat. Dün akşam inmişti komiserin bahçesine ve komiserin kanaryası dün akşam bahçede kafesten azat buzat. Hatırladı bunu. Çekti kansız yüzünde ucu kömür karalı minik burnunu ve dolandı arkasına cephaneliğini. Kerim 3 yıldır işçiydi fabrikasında Cevat Bey'in. Biliyordu artık demiri hamur gibi işlemeyi, çeliğe su verip menel işlemeyi. Şimdi kafasında bir tek şey var fakat, bir tel kafes ve bir sarı kanarya azat uzat. Bir anahtar çıkardı tulumunun cebinden, koskocaman bir anahtar. Soktu arka kapısının kilidine cephaneliğin. İçeridekiler kapıya yığıldılar. Kanaryalar azat buzat. Anahtar işlemedi fakat. Uğraştı bir daha, bir daha. Mümkün yok. Sövdü ana avrat komiserine cephaneliğine. Sonra eğildi, dayadı ağzını anahtar deliğine. Umudunuz kırılmasın ayılar, yarın yine gelirim dedi. Ve karşıda eteğinde Kesikbaş Kalesi'nin simsiyah damların devasız korkusu, havada bu odun ateşiyle pişen bulgur kokusu, bu kerpiç duvar, bu şimdi bir kertenkelenin girdiği delik, bu perişan, bu akasya erik, bu insan kapatılan cephanelik, bu yasak, bu örtüleri ve peştemalları yırtarak devrilen kadınlar, bu ortaçağ dünyasının içinde bıraktı arkasında akşamı yürüdü. Yürüdü canım ciğerim, yürüdü 13 yaşındaki işçi Kerim, 20. yüzyılın en ümitli adamı. Daldı memleketimde iç sokaklarına bir vilayet merkezinin. Uzaklardadır asfalt. İstasyondan hükümet konağına 500 metre küsur hasret. Burada topraktı zemin. Kutsal ve mübarek, atalardan kalma toprak ve ineklerden kalma tezek. Dövme demir halkalı kapıların yanında, karanlığında tahta perdelerden sarkan dalların, aptal boşluklarıyla uykudaydı mermer dibekler. Evlerin yalnız alt katları yapılmış, üst katları feci, çıplak direkler. Kafeslerin arkasında gramofon, kalın kalın konuşmalar ve ağlayan bebekler. Duvarlara dayalı tekerlekler. Onlar artık bir daha duymayacak yolların sevincini. Böyle oldukları yerde çürüyecekler. Evine geldi Kerim. Kerpiç ve tahtaydı yapı. Açıktı kapı, babası evde. Kerim'in babası Lütfullah Usta Nalbant'tı eskiden. Şimdi sarhoş ve işsiz. Kerim'in gündeliği besliyordu evi. Bir dokuma tezgahları vardı. Kerim'in anasıyla kız kardeşi astar dokuyorlar. Fakat Lütfullah Usta kadınların işini zorla alıp satarak yediriyordu kerhanede tuttuğu dosta. Ve haftalarca uğramıyordu eve. Kerim içeri girdiği zaman anası köşedeydi. Sığınmış beyaz örtüsünün altına ve kocaman gözleri korkmuş bir kat daha kocaman. Kız kardeşi bir kurşun yemiş gibi ensesine abanıp kalmış tezgahın tepesine. Fırlamıştı, yerdeydi mekik. Devrilmiş, bir kavak gibi düşmüş yumak. Bıçakla kesildiği belli çözgünün, iplikler sarkıyor, hışımla çekilip bırakılan uzun beyaz saçlar gibi sallanarak. Ve orta yerde babası, elinde bıçak, ayakta duracak hali yok. Kerim anladı ve suyun sıçrayarak buhara inkılabı gibi yürüdü üstüne babasının. Yürüdü canım ciğerim, yürüdü 13 yaşındaki işçi Kerim. Ben sarhoş baba istemem dedi. Karılardan geçinen erkeğe de lüzum yok. Bu evin erkeği benim gayrı. Gayrı rezillik yeter. Babası dövmek istedi Kerim'i. Çiğnemek ayağının altında, belki de bıçaklamak. Kadınlar araya girdiler. Baba lanet etti. Sonra hayret etti ve sanki bir yeri bu hayreti bekliyormuş gibi gitmek için fırlattı bıçağı yere, sonra eğildi, aldı tekrar ve gitti. Kadınlar ağlaştılar. Bilhassa anası Kerim'i. Yere çömelmiş ve beyaz örtüsünün içinde sarsılıyordu daracık omuzları. Gayrı çıkmaz koyundan Osman'ın. Bir daha çalmaz kapımız. Kerim önce öfkelendi bu hale. Ülen göberler, niye ağlıyorsunuz? Sonra birdenbire o da başladı ağlamaya. Kapandı kucağına anasının. Keder etme ana, kırma umudunu. Babam darılmaz bana. Rakı içmez bir daha bak. Orospu'yu da savacak. İstersen hemen varıp getireyim babamı. Ve böyle hıçkırıklarla konuşarak canım ciğerim, 13 yaşındaki işçi Kerim, 20. yüzyılın en umutlu adamı uyudu kucağında anası.
Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaralarını dinlediniz. Bu programı Bülent Akkurt hazırladı ve seslendirdi. Ender Uslu yönetti. Teknik yapımı Hakan Gündüz ve program yapımcılığını Giray Güngör üstlendiler. Katkılarından dolayı Adam Yayıncılığa teşekkür ederiz. Gelecek pazar yine aynı saatte diğer bölümlerde buluşmak dileğiyle. Radyonuz açık olsun.